Ayrım 12, Medcezir, Elif Şafak, sayfa 182. Cehaletin kutsanması. Seçimleri ramak kala Türkiye'de meydanlarda yapılan konuşmalara kulak verdikçe bir başka kıtadan görünen o ki bayrak, vatan, demokrasi suyunu temcit pilavı değil, cehalettir kutsanan. Hayli eski ve tanıdık ama bir o kadar güncel bir diyalog oyunu şu anda oynanan. Diyalog denince malum ya iki adet aktör gerek oynamaya. Bir tarafta bilgisiz ve otoritesiz kişi duracak, namı diğer cahil, diğer yanda da hem bilgiye hem otoriteye sahip olan. Gerisi hep aynı kalıp. Cahil soracak ki bilen yanıtlasın, cahil yanılacak ki bilen düzelsin. Biri olacak ki öteki de vücut bulabilsin onun aynasında. Bilginin iktidarına ve iktidarın bilgisine sahip olanlar cahili içten içe hep çok sevdiler. Mesela ne vakit yeni bir ürün çıksa piyasaya, ne vakit teknoloji gibi akılların zor erdiği, dilin zor döndüğü mevzulara dair bilgilendirmek gerekse tüketici kesimini, karmaşığı alabildiğine basitleştirecek diyaloglara ihtiyaç duyar reklam sektörünün cevval beyinleri. Onların da buldukları iğreti karikatür, bu güldürmeyen, gülünç, bu tanıdık yabancı bizim şu cahilden başkası değildir. Piyasaya sürülecek yeni mal onun kişiliği üzerinden tanıtılır olası kullanıcılarına. Tıpkı Telsim reklamlarında nicedir yapıla geldiği üzere. Formül son derece basittir ve dört ayrı unsurdan oluşur. Birinci unsur sunulacak bilgi paketidir. Yani tanıtılan ürünün kendisi. İkinci gerekli unsur söz konusu ürünü tanıtacak olan bilen öznedir. Yani bir adet okumuş adam. Bu kişi tanımı gereği bilgili, eğitimli ve muhakkak sabırlı olmalıdır. Formülün üçüncü gerekli unsuru soran nesnedir. Yani cahilin teki. O da tanımı gereği alabildiğine bilgisiz, eğitimsiz ama muhakkak girişken olmalıdır. Formülün bu üç elzem parçası yerli yerine oturduğunda piyasaya sürülen yeni ürün okumuş adamın ağzından cahil adama anlatılacaktır sabırla. Yeni teknolojik ürünün ismi ve künyesi İngilizce olduğundan cahil bu dili çözmekte zorlanır. Bilmediği kelimeleri bildiği dile uydurarak kendi dilini değil ürünün ismini dönüştürür. Böylece ortaya ne İngilizce ne Türkçe olan sıkılmışlığında kutsanmış bambaşka bir dil çıkıverir. Cahil bilgiliye saçma sorular sorarken komik durumlara düşebilir. Ziyanı yoktur. Düştüğü yerlerden gene öteki kaldırın. Cahil sorar, okumuş açıklar. Cahil habire yanlış anlar, okumuş sebatla doğrusunu anlatır. Cahil gülünesidir ama okumuş ona gülmez. Cahil acıklıdır ama okumuş onun haline üzülmez. Niçin üzülsün ki tam tersine gurur duyabilir kendisine. Böylesine umutsuzca, kısır ve insafsızca sığ bir adama dahi sattığı malı pazarlamayı başardığı için. Bir adet her şeyi bilen ile bir adet hiçbir şey bilmeyen arasında geçen diyalog Telsim'in uydurması değil elbette. Hani deşmeye kalksak köklerinin bizdeki reklam sektörünün tarihçesinden çok daha eskiye uzandığını görebileceğiz. Karagöz Hacivat diyaloglarının altında da benzer bir eğitim ve idrak eşitsizliği vardı. Keza başta Felatun Bey ile Rakım Efendi olmak üzere erken dönem Türk romanlarının da şaşmaz konusu ve kurgusuydu Batı hayranı, cahil ele, ayakları yere sağlam basan, kendi kültürüne demir atan bilgili arasındaki tezat. Bununla birlikte bilen ile bilmeyen diyalogları bize özgü bir icat değil. Eski Yunan düşünce sistematiğinde Zenon'da dahil olmak üzere pek çok düşünürün savunduğu ama bugüne daha ziyade Sokratik konuşma bilgilenme yöntemi diye devreden diyaloğun da yapı taşlarını benzer şekilde dizilmiş soru cevap zincirleri oluşturur. Aynı temelden hareketle filozofların rolünü ebelerinkine benzetir Sokrates. Tıpkı bir ebe gibi filozofun da yapması gereken kişinin zaten içinde olan canı çekip çıkarmak ve dünyaya getirmektir. Yani filozofun görevi bir insana dışarıdan bir bilgi yüklemek yerine ona zaten bilmekte olduğu şeyi göstermek, içinde taşıdığı bilgiyi öğretmektir. Öğrencisi sorar, filozof yanıtlar. Birinin bilgisizliği ötekinin bilgisine ışık, iktidarını aynı tutar. Keza Campanella'nın 1602 yılında yayımlanan Güneş Ülkesi adlı eseri de bir batılı denizcinin deniz yolculuğunda başından geçenleri ve batı toplumlarına hiç benzemeyen bir başka toplumun varlığını keşfedip döndüğünde bunları çevresindekilere aktarışının hikayesidir. Kitap bir diyalog şeklinde tasarlanmıştır. Cenovalı kaptan deniz yolcunda başından geçen maceraları eğitimsiz birine, bir ospitaloriyaya anlatır. Belki sordukça kaptan da daha ayrıntılı anlatma imkanı bulur hikayesini ve tıpkı Telsim reklamında olduğu gibi burada da diyaloğun esas muhatabı eksik olan dördüncü parçadır. Yani alıcı, yani okur, yani biz. Ama işte tüm benzerlikler bir yere kadar. Sokratik diyaloglarda, ütopik tasarımlarda ya da erken dönem Türk romanlarında karşımıza çıkan cahil önemli bir şey yapmaya teşvik ediliyordu. Öğrenmeyi. Öğrendikçe değişip dönüşebilecekti ve en nihayetinde cahil olmaktan kurtulabilecekti. Zira cehalet giderilmesi gereken bir maraz, düzeltilmesi gereken bir kusur olarak görülüyordu. Bu düşünce geleneği de gerek Telsim reklamlarında, gerekse seçim meydanı nutuklarında karşılaştığımız yaklaşım arasında fersah fersah fark var. Bugün artık cehalet giderilmesi gereken bir maraz, kurtulması gereken bir karanlık veya aşılması gereken bir kara kuyu olmaktan çıktı. Artık cehalet utanılacak bir şey değil. Artık cahil kendini değiştirmek zorunda değil. Aksine sakın zahmet buyurmasın. O olduğu gibi kalmalı, mümkün olduğunca sabit. Bilginin iktidarına ve iktidarın bilgisine haiz olanlar, cahili tam da bu halde tanıyıp benimseyerek bağrına basmalı. Ne yapıp ne edip muhakkak cahile yaranmalı. Ne yapıp ne edip cahilin oyunu almalı, seçim meydanlarında cehalet kutsanıyor. Cahil cesur olurdu öteden beri. Ama bir yandan da bilirdi cehaletini. Er ya da geç değişmesi gerektiğini. Şimdi ise sapasağlam, sabit kadem bekliyor kutsanmış karanlığında. Bekliyor politikacıların, reklamcıların, pazarlamacıların ayağına gelmesini. Michigan. Karşı kaldırım. Gece çökünce ürkütür şehir. Ürkütür çünkü erkekleşir. Yürüdüğünüz sokak. Hani her gün geçip gittiğiniz güzergah ansızın yabancılaşıverir. Tanıdık bir sima bile huzursuz eder sizi eğer tek başına bir kadınsanız yolda yürüyen. Gece sokaklar tümden erkek, kaldırımlar gene de hala kadındır. Bu yüzden yalnız başına geç saatte evine dönen bir kadın zikzaklar çizer çoğu zaman. Bir kaldırımdan bir kaldırıma, karşıdan gelene, sokak ışıklarının dizilişine, karanlığın hallerine göre kendini ayarlayıp korumaya alarak. Geceleri öyle derin fikirlere dalıp varoluş meselelerini ya da en basitinden günün hayhuyuna filan kafa yorarak yürümek erkeklere mahsus bir ayrıcalıktır. Kadınlar o esnada anlamsız zikzaklar çizmek durumunda olduklarından attıkları adımlara yoğunlaşmak zorundadırlar. Kafalarına tek bir gaye olabilir ancak somut, net ve pratik. Bir an önce eve dönmek. Karanlıkta karşıdan gelen erkek öyle kötü biri değil asla. Diyelim ki pek bir aydın, açık fikirli ya da diyelim ki aile babası. Her daim terbiyeli yahut eşcinsel gözü yok, cinsi latif de fark etmez. Geceleri karşıdan tek başına bir kadının geldiğini gören erkekler, şöyle örnek böyle iyi niyetli vatandaşlar dahi olsalar, varlıklarının haklı bir huzursuzluk sebebi olabileceğini, akılların ucundan dahi geçirmez, asla kata kaldırım değiştirmezler. Su yılanı gibi kayarak ilerlemek karanlıklarda dişil bir maharet ve mecburiyettir. Türkiye'de feminist kelimesinin iki temel karşılığı vardır. Gündelik yaşam lügatında ha ve ha. Kelimeyi daha iyi tanımlayabilmek için bu iki karşılık birlikte kullanılır ekseriye. Feminist demek ha ha demektir. Kelimenin yazılışı kadar telaffuz da önemlidir. Ha ha. İki şekilde telaffuz edilir. Bir, üst dudak inceltilip yana doğru çekilerek ağzın ön kısmından çıkartılır. Her iki hece. Doğru yapıldığı takdirde hayli kudretli bir küçümseme efektidir. 2. Dudaklar öne doğru uzatılıp geniz boşluğundan dışarı atılır her iki hece. Doğru yapıldığı takdirde bariz bir tükürme efektidir. İki telaffuz biçimi arasındaki fark aynı zamanda sınıfsal bir farklılığa da işaret eder. Genellikle birinci şekilde telaffuz edenler üst sınıf, ikinci şekilde telaffuz edenler ise alt sınıftan gelirler. Bununla birlikte alt üst şehirli evli sıçan deliği fark etmez, erkeklerin ezici, kadınların acıklı çoğunluğu aynı şekilde tanımlar Türkiye'de feminizmi. Ha ha. Sınıfsız, imtiyazsız bir toplum olamadık ama hahalar söz konusu olduğunda kaynaşmış bir kütledir toplumumuz. Aynı espriye aynı edayla güleriz. Örneğin son 5-10 yıl içinde tek tük üniversitelerde kurulan kadın çalışmaları merkezleri, öğrenci, öğretim üyesi, idari görevli fark etmez kampüslerdeki erkeklerin ezici ve kadınların acıklı çoğunun aynı espriyi yaptırdı defalarca. Garı gıpraşmaları merkezi. Kantinlerde öğrencileri odalarında koca koca profesörleri aynı espriye gülerken görebilirsiniz hala. Türkiye'de kadın hareketinin en büyük talihsizliği zaman içinde evrilen, bir kuşaktan bir kuşağa birikimini aktarabilen bir geleneğinin olmaması. Mevcut kazanımlar tabanından yeşeren mücadeleler sonucu edilmekten ziyade yukarıdan ihsan edildiği için Cumhuriyet tarihinde feminist muhalefet kendi eteğini, dilini, geleneğini geliştirme şansını yakalayamadı. Feminizm tıpkı kamembert ya da el değmeden dondurmuş kalamsar gibi lüks bir şey olarak algılandı. Karnı tok, sırtı pek, siyasi ufku dar kadınların lüksü. Dün olduğu gibi bugün de Türkiye'de ısrarla bodoslama, dobra dobra feminist olmak ve de feminist kalmak için sürüsüne bereket sebep var. Bir tanesi bile yeter. Bu ülkede feminist olmak, feminist olmamaktan kat be kat zor. Her zaman olduğu gibi bu mecrada da kolay değil. Zoru seçmekte fayda var. Ha, eğer ben bu ülkede kadınların, genç kızların konuşamadıkları kelimeleri, kendileri ve çocukları sularda boğduklarının, bekaret kontrollerinden sağ çıkamadıklarının, kendi evlerinde ensest, dayak ve tecavüz kurbanı olduklarını çoktan bilincindeyim. Tüm bunları zaten biliyor ve önemsiyorum. Feminist olmadan da kadından konuşmak mümkün diyorsanız, mümkün olmasına da madem ki femina kısmıyla bir sorunuz yok, niçin bunca alerji her türlü izm takısına, yoksa onlar da mı ha Michigan? İşgal altında sanat mümkün mü hala? 2000 yılında New Left Review'da yayınlanan bir değerlendirme yazısında Edward Said, namı diğer Filistin meselesinin Amerikan toplumunun sonuncu tabusu olduğunu ifade etmişti. Her biri başlı başına birer dokunulmaz olan kürtaj, eşcinsellik, idam cezası ya da askeri harcamalar gibi konular dahi Amerika sınırları içinde farklı cephelerden sorgulanabildiği halde mesele işgal altındaki Filistinlere geldiğinde sesler aniden cılızlaşıyor, görüş farklılıkları büsbütün azalıyordu. Said bu makaleyi kaleme aldığında 11 Eylül faciası henüz yaşanmamıştı. Eğer son 30 yıldır Filistin meselesinin başlı başına bir tabu haline aldığı söylenebilirse, 11 Eylül sonrası bu tabunun çok daha vahim bir boyut kazandığı ortada. Medya bu tabunun işlerlik ve yaygınlık kazanmasındaki en önemli mekanizma ve medyanın yaptığı temel şey hakiki olan ile hayali olan arasındaki ayrımı sistematik bir biçimde silip silikleştirmek. Savaş orada bir yerlerde kimi insanların yaşadığı bir durumdan ibaret sadece. Batı ve Doğu kamuoyu en iyi ihtimalle bu duruma samimi bir ilgi göstermeye başlasa bile gerçeklik eşiği aşılmış bir kere. Ölüm sahiciliğini yitiriyor, kayıplar istatistiklere, çatışmalar haberlere dönüştüğünde. Medya, uluslararası arenada yaşanan her türlü savaş ve çatışmanın gerçekliğini benzer şekilde aşındırsa da Filistin meselesinin tamamen kendine has bir niteliği var. Bu sefer bir bütün olarak savaşın kendisi değil, bilhassa taraflardan bir tanesi sistematik bir biçimde ötelenen, varlığını Bernard Levi's'a, popülerliğini Samuel Huntington'a borçlu olan Medeniyetler Çatışması senaryosunun minyatür bir düzlemdeki tezahürü olarak algılanıyor yaşananlar. Üstün Batı uygarlığının uzantısız durumundaki İsrail, tüm sorunları ve acılarıyla birlikte hakiki, onu çevreleyen rakip ve daha hakir bir başka uygarlığın tüm sorunları ve acıları ise hayali. Said'in de altını çizdiği bu Batı kamuoyunun gözünde Filistin ya potansiyel bir teröriste ya da hayaletimsi bir figüre dönüşmüş durumda. Böylesi bir hegemonyaya karşı kendi karşı söylemini yaratmayı amaçlayan Filistin sivil toplumu, Arap dünyası içinde eşine rastlanmayan bir gelişme ve zenginlik gösterdi son 30 yıl içinde. Bu zaman zarfını Filistin'de ard arda kurulan özel televizyon kanalları, bölgede bir tek iç savaş öncesi Lübnan'da rastladığımız türden bir ifade özgürlüğü ve ademi merkeziyetçilik arayışına tanıklık etmişlerdi. temel haberleşme kanalı yazılı değil, görsel medya olan bir toplumda televizyonların salt niceliksel değil, niteliksel çoğalımının aşılımları son derece radikal olabilirdi, olmadı. Filistin sivil toplumun kendi vaatlerini yerine getirmekteki yetersizliği, kifayetsizliği, salt ekonomik yapısal sorunlar ya da bir dış düşman baskısıyla açıklanamaz. Mesela aynı zamanda ulus devletleşme projesi güden toplumlarda görüle gelen bir üst ve kapsayıcı kimlik yaratma ihtiyacı ve bu ihtiyaç adına olası tüm alternatif kimliklerin kenarlara itilmesi, ötelenmesi sürecidir. Filistin toplumu mevcut hegemonyaya karşı bir karşıt hegemonya yaratma gayreti içindeyken, kendi içindeki çeşitliliğin ve farklılığın dillendirilmesine ne kadar müsaade edebilecek? Ortak bir amaç uğruna birleşme ihtiyacının bu kadar başat olduğu bir toplumsal formasyonda ortak kimlikten şu veya bu sebepten ötürü sapanlar nereye yerleştirilecek? Çektikleri belgeselleri göstermek ve konuşmalar yapmak üzere Amerika'nın çeşitli üniversitelerine davet edilen Filistinli feminist film yapımcılarının belgesellerini izlerken bu soruların cevaplarını düşünmeden edemiyorum. Sanat sadece de gelişmiş ülkelerin karnı tok sırtı pek bireylerin yararlanabileceği bir lüks mü? Ezilen bir toplumun içinde başka başka sömürü ve eşitsizlik ilişkilerinden söz etmek gereksiz bir spekülasyon mu? Sadece İsrail işgali altındaki Filistinlerin ahvalinden değil, bizzat Filistin toplumun içindeki devran eden nepotizmden, erkek egemenliğinden, milliyetçilikten, bağnazlıklardan konuşmayı ne kadar ertelememiz gerekecek? Dışarıdan değil de içeriden işleyen tahakküm aygıtlarından, her türlü dinsel, cinsel, siyasi ve kültürel heterodoksiye karşı uygulanan irili ufaklı örtük ya da açık baskı biçimden söz etmek bir lüks mü? Peki ya sanat? Yani sadece hakikati tamir etmeyi değil, hayali olanı da kışkırtmayı amaçlayan sanat, böylesi bir ortamda ekmek bulamayanlara pasta önerisi mi? Benzer sorular, benzer sorunlar. İkinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarının ardından dağılan, parçalanan Frankfurt Okulu teorisyenleri açısından da düşündürücüydü. Bunca acı, böyle derin bir trajediden sonra entelektüellerin hala bir araya gelip alıcısını da satıcısının da kendileri olduğu polemiklerine, analizlerine, akademik sanatsal etkinliklerine devam etmeleri mümkün müydü? Ölüm yaşamdan daha yakınken sanatsal ve estetik açılımlardan bahsetmenin anlamı olabilir miydi? Adorno'nun ifadesiyle sorarsak, acaba Auschwitz'ten sonra sanat hala şiir, hala mümkün mü? Acaba işgal altındaki Filistinler için sanat, yani öyle siyasi bir amacı olmayan, hatta bazen hiçbir amacı olmayan türden bir sanat, özünde fuzuli bir uğraş, bir nevi şimdi sırası değil, göze alınamayacak bir lüks mü? Filistinli feminist film yapımcılarından benim konuştuklarım, konuşmalarını dinleyebildiklerim, acil hakikatler uğruna böylesi soru ve uğraşları belirsiz bir geleceği erteleme yanlısı. Her türlü eleştirin rahatlıkla yapılabileceği ortamı hazırlayıncaya kadar hemen her türlü ister eleştiri erteleme kararında görünüyorlar. Oysa her şey gibi eleştirin de vardır elbet bir son kullanma tarihi. Ertelenen, rafa kaldırılan, dondurulan, bastırılıp kapalı kutulara dondurulan eleştiri günün birinde açılsa bile nasıl koruyabilir tazeliğini, dinamizmini? Olsa olsa küflenmiş ve pörsümüş, kokuşmuş ve çürümüş bir posadır artık vaktiyle taze ve keskin olandan geriye kalan. Ve sanat ve şiir ve estetik ve lüks gibi görünen ne varsa tam da şu anda, tam da burada, hem de Auschwitz'ten sonra, hem de işgal altında tam da buna rağmen, tam da inadına, tam da ertelemeye gelmediği için mümkün hala. Boston. Göçebenin müziği. Kasım 1935'te Kudüs'te doğan, geçen sene 25 Eylül'de ABD'de vefat eden, ardından çokça yazılan, çokça konuşulan, ama nedense ısrarla 3 aşağı 5 yukarı aynı doğrultuda yorumlanan Edward Said, sadece çağımızın en eleştirel düşünürlerinden biri değil, aynı zamanda çağımızın en arafta, en eşikte kalmış, en çok yönlü, çok sesli, çok kültürlü düşünürlerinden biriydi. Bilhassa Türkiye'de bir sene sonra bugün bile ardından yazılanlara, konuşulanlara baktıkça Said'in Bu ikinci özelliği daha vurgulama gereği çıkıyor ortaya. Zira Said tek bir kitaba, tek bir vurguya, tek bir duruşa indirgenecek bir entelektüel değil, kelimenin kadim ve dolu anlamıyla bir münevverdi. Ne yazık ki nice okurlarının nezdinde kendi başarısının gölgesinde kaldı son yazıları. Sevenlerinin ve sevmeyenlerin gözünde ekseriyat tek bir düzlemde tartışıldı. Varsa yoksa 1978'de yayınladığı Oryantalizm adlı kitabı. Nice nice okur Said sadece ve sadece bu kitapta özdeşleştirdi. Daha da beteri bu kitabı da sadece ve sadece birkaç paragrafta ibaret bir batı karşı argumana indirgedi. Onun kadar çok üreten, çok yön üreten biri için büyük haksızlık ve yanılsama. Çok az okur Said'i daha karmaşık bir düzenleme, değerlendirmeye yanaşacak kadar yakından baktı çalışmalarına. Sloganlar analizlere, genellemeler detaylara ağır bastı. Edward Said'in başka başka çalışmaları, başka başka vurguları ikinci planda kaldı. Bilhassa da müziğe olan tutkusu. Edward Said salt bir düşünür, akademisyen, edebiyat eleştirmeni olarak değil, bir müzik aşığı dehası, bir müzik eleştirmeni dahası, bir müzisyen olarak da görülmelidir. Müzikle yazdı, müzikle düşündü, müzikle eleştirdi. Müzik nasıl kimlikler, kıtalar, sınırlar ötesine geçebiliyorsa, yazdıklarında benzer şekilde göçebe olmasını arzuladı. Taraftarların inatla onu bir Yezidi çemberine hapsetmeye çalışmalarına rağmen, o genelde sanıldığından daha uçarı ve daha çok eşiklerin insanıydı. Yazar ile yazılanı birbirinden ayırmayı bildiği için ideolojik olarak fikirlerine katılmadığı yazarları da okudu. Sevdi, kıymetli buldu. Okuma yelpazesi hayli genişti her zaman. Batı edebiyatın mihenk taşları addedilen romancıları, şairleri okuduğu, yorumladığı gibi akademik yazılarını da sık sık kullandı. Edebiyatta nasıl genişse okuma ufku, müzikte de öyle kararlıydı politik bölünmeler ötesine geçmeye. Said, Beethoven, Brahms, Wagner, Schumann, Debussy ve Ravel ve bilhassa Schubert ve daha nice batılı müzisyenin çalışmasından beslenen, esinlenen son derece iyi bir piyanistti. Son zamanlarında hastalığı palazlanıp direnci azaldıkça piyanodan uzaklaşmak durumunda kalsa da yakın dostlarına itiraf ettiği üzere sadece müziği sevdiği için değil, bu işin keyfi ya da tutkusu için değil, hayatta kalabilmek, yaşamı ölemi yeğlemek için de takati yettiğince son ana kadar piyano çalmaya devam etti. Kimileri mücadele devam ederken müziğin ne anlamı var dese de, batıdan gelen her şeyi damgalayacak kadar dar görüşlü olsa da salt bir kimliğe yapışıp kendi cemaatlerin sesi timsali addetse de Said tam bunlardan uzak, kültürler arası bir elçi, sınırlar arası bir göçebe ve kimileri bunu duymaktan hoşlanmasa, mesela hemen kültür emperyalizmi ya da sınıfla açıklamaya kalksa da önemli bir piyanist, iyi bir hedonist ve opera eleştirmeniydi. Bugün Ramallah'ta ilk defa bir müzik okulu dallanıp budaklanmakta Said'in anısını. İsrail vatandaşı Baron Boehm'le beraber kurdu Said bu okulu 1999'da. Dostluklarının ve sanatın kudretinin milliyetçi ayrışımlara ağır basabileceği umuduyla. Bugün elemanların çoğunluğunu Ramallah'tan gelen gençlerin oluşturduğu bu okul görkemli konserler vermeye hazırlanıyor. Müziğin, siyasetçilerin ve siyasetlerin ötesine geçebileceği ve umudun bittiği yerde yeniden umut verebileceği inancıyla. Arizona. 12. ayrımın sonu, sayfa 196.